Ayrım 2. Tilki ile Vals. Ergün Poyraz. Sayfa 22. Tüzün her salı tahliye beklerim. 24 Nisan 2008 tarihinde Serpil Yılmaz yazı dizisine şöyle devam ediyordu. Kuzey Irak'ta ekonomik zorbalıkları anlatmaya başladığım gün Süleymaniye Tutuk Evi'nde 9 aydır hapis yatan Tüzün yapının sahibi Necdet Tüzün'ün öyküsünü anlatacağımı anons etmiştim. Yazının çıktığı gün Tüzün için geri sayım başladı. Önceki gün Tüzün tahliye oldu, dosyası kapandı ve beraat etti. Tüzün ile Süleymaniye'den konuşuyorum. 56 yaşıma kadar ülkemizde böyle bir olay görmedik. Kader işte. Yabancı olduğum için ülkeyi terk ederim diye dava süresi içinde kefaletle de bırakmadılar diyor. Temmuz ayının sıcak gecelerinden birinde akşam saat 20'de evinden alınıp tutuk evine götürülen Tüzün, önce 1-2 güne kadar bırakırlar düşüncesiyle ailesine haber bile vermiyor. Günler haftaları, haftalar ayları kovalarken her salı tahliye bekledim diyor Tüzün. Karşılaştığı Türkler. Kuzey Irak'ta hükümlüler cezaevinde, dava aşamasındakiler ise tutuk evinde kalıyor. Tüzün'e içeride Türk iş adamıyla karşılaştınız mı diye de soruyorum. Mustafa Çetiner'in adını veriyor. Çetiner hapisteki iş adamı dizimi okuyunca bana mektup yazan iş adamlarındandı. Süleymaniye tutuk evinde 25 gün kaldığını, 5 aydır da ülke dışına çıkamadığını anlatıyordu. Tüzün tutuklu kaldığı süre içinde ayrıca bir Türk şirketinin yöneticisiyle de karşılaşmış. Irak-Kürt bölgesi özgürlüğü paraya dönüştürme sürecinde demokratik hukuk düzenini yerine oturtamadığından çok sayıda mağdur ortaya çıkarıyor. Tüzün dış ticaret müsteşarlığının izniyle buraya geldim. Kaçak değil. Türkiye bizimle ilgilenmeyecekse iş adamlarının Kuzey Irak'a gitmesini yasaklasın. 9 aydır Türkiye'den kimse arayıp sormadı. Başbakan Erdoğan'ın gezilerinde iş adamları büyükelçiliklerin ilgisizliğini anlatırken dinlerdim. Başıma geldi. Musul konsolosumuzdan ses çıkmadı. Irak-Kürt Bölge Başbakan Yardımcısı Ömer Fettah'ın ilgisi ve bilgisi oldu diye de sitem ediyor. Ömer Fettah arabulucu. Tüzün yılda 15-20 trilyon ciro yapıyordum. Erzurum Havalimanı ihalesinden doğan KDV konusunda DHMİ ile karşılıklı açtığımız davalar var. Teminatlarıma el kondu. Türkiye'de iş yapamaz hale geldim. Dava harçlarını yatırabilmek için para kazanmam lazımdı. Kuzey Irak'a geldim diyor. Tüzün Süleymaniye'de yerel bir iş adamıyla, yani Usta Ömer'le ortak oluyor. İşler iyi gitmiyor. Araya Fettah giriyor, iki tarafı uzlaştırıyor. Bu dönemde Tüzün'den Turgay Ciner'in elektrik santralını satın almak isteyen Iraklı Kürt iş adamları kendilerine tercümanlık yapacak birisini bulmasını istiyorlar. Tüzün de bir zamanlar yanında çalışan Murat Yıldırım'ı öneriyor. Adamlar Ciner'e gidecek olan 170 bin dolar kaporayı Yıldırım'ın banka hesabına yatırıyorlar. Hesapta buharlaşan 70 bin dolardan Tüzün sorumlu tutuluyor. Bu olay nedeniyle tutuklanan Tüzün hakkında açılan dolandırıcılık davası kapanmasına rağmen doğruyu kimse bulamadı diyor. Şeytan aldı götürdü. Askerliğe sayıyorum. Tüzün 2006 yılı sonunda Süleymaniye'de aldığı 9 blokluk konut inşaatının 3'ünü teslim etmişti. Bundan sonra işe devam edecek mi? Hak edişlerini kesintisiz alabilecek mi? Makine parkını zor şartlarda taşıdığı milyonlarca dolarlık inşaat malzemesini ne yapacak? Makine mühendisi olan Tüzün 3 aylık askerlik yapmıştım. Buradaki günleri askerliğe sayıyorum. Çok şükür atlattık diyor. Tüzün DHMİ ile davasını kazansa, Türkiye'de iş yapabilecek duruma gelse, dönüp arkasına bile bakmayacak ya. Fethullah Gülen, Kuzey Irak'ta üniversite açtı. 23.10.2008 tarihli gazetelerden Fethullah Gülen örgütünün Kuzey Irak'ta da üniversite açtığını, resmi olarak kuruluşu tamamlanan Işık Üniversitesi 2008 Kasım ayının ortasında akademik dönemle birlikte eğitime başlayacağını okuyorduk. FETÖ 1994'ten beri Kuzey Irak'ta Erbil'de onlarca okul açmış, bu okullar PKK dahil hiçbir örgütün en ufak bir tacizine bile uğramamıştı. Oysa Türk iş adamları bırakın tacize, işkence, tutuklamalar altında inliyor, hatta hayatlarını bile kaybediyorlardı. Tabii ki FETÖ'den icazet alanlar hariç. Onlar da hiç kimse dokunmuyor, adeta orada hayatlarının bağrını yaşıyorlardı. FETÖ 1994 yılından beri Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'te toplam 10 adet anaokulu, ilköğretim okulu ve lise ile faaliyetlerini sürdürürken, üniversite ile beraber bölgedeki eğitim kurumlarının sayısını 11'e yükseltiyordu. Söz konusu okullarda 3000'i aşkın öğrenci eğitim görüyor, okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğu Türkiye'den bölgeye gidiyor. Okulların masraflarının bir bölümü rahmetli Necip Hablemitoğlu'nun yazdığı gibi Ankara Polatlı esnaflarından ve çoğunluğu ise yerel Kürt hükümetince karşılanıyordu. SİHA ajanlarının denetimindeki okullarda Avrupa, ABD, Bağdat ve Türkiye'den öğrenciler eğitim görüyor. Fezalar Eğitim Şirketi'ne bağlı okullarda Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin yakınları, İKDP Genel Sekreteri Fazıl Merani, bakanlar, genel müdürler, belediye başkanları ile İKDP ve İKYB'den üst düzey yöneticilerin çocukları okuyordu. Hablemitoğlu başta olmak üzere Gülen örgütü ile ilgili kitaplar yazan isimler, Erbil başta olmak üzere Kuzey Irak'ta FETÖ'ye himmet vermeyenlerin, işbirliği yapmayanların ihale almalarının adeta imkansız olduğunu vurguluyorlardı. Himmet vermeyene Erbil'de ihale yok. 4 Eylül 2016 tarihinde karar.com adlı sitede Erol Metin, "Himmet vermeyene Erbil'de ihale yok" başlıklı yazısında Kuzey Irak'a göz diken FETÖ, Kürt bölgesini eğitim ve ekonomik faaliyetlerle adeta kıskaca aldığını, örgütün Kuzey Irak'taki mensupları hala faal olduğunu, örgüt üyesi olmayan ya da FETÖ'ye himmet vermeyen şirketlerin Erbil'de faaliyet göstermesi neredeyse imkansız olduğunu anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün, yani FETÖ'nün Türkiye dışında yakından ilgilendiği yerlerden biri de Kuzey Irak. Mesut Barzani yönetimindeki Kürt bölgesini eğitim ve ekonomik faaliyetlerle adeta kıskaca alan örgüt, kısa süre içerisinde bölgede söz sahibi hale geldi. Bu arada örgütün Kuzey Irak'taki mensuplarının halen faaliyetlerine devam ettikleri dile getiriliyor. Amerikan işgali ardından insani yardım bahanesiyle Kuzey Irak'a giriş yapan Taşeron örgüt, buradaki ticari ve inşaat yatırımlarını ileri boyutlara taşıdı. FETÖ'nün özellikle bölgesel yönetimin başkenti konumundaki Erbil'i karargaha çevirdiği görülürken, bölgedeki en büyük inşaat ihalelerini alan FETÖ şirketleri milyonlarca dolar kazanç elde etti. FETÖ'ye biat etmeyen Türk iş adamları Kuzey Irak'ta faaliyet yürütemez hale geldi. Birçok iş adamı örgüt baskısı nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Giderek hakimiyet alanını genişleten FETÖ, inşaattan enerjiye, turizmden sağlığa kadar birçok sektörde tekelleşti. Kapatılan Bank Asya'nın Erbil'deki şubesi yasa dışı para transferlerinde kullanıldı. Banka şubesinin şüpheli işlemleri devletin ilgili birimlerince inceleniyor. Sinsi örgütün eğitim firması Feza Eğitim Kurumları, Erbil, Süleymaniye, Dohuk, Halepçe ve diğer yerleşim birimlerinde içinde anaokulu, ortaokul ve liseyi barındıran yaklaşık 34 okul kompleksini hayata geçirdi. Eğitim Bakanlığı'na devredilecek olan FETÖ okullarında yaklaşık 13 bin öğrenci eğitim görüyor. Süleymaniye'de Kürtçe olimpiyatları düzenleyerek göz boyayan FETÖ, Kuzey Irak yönetiminde söz sahibi olan isimlerin ve zengin iş adamlarının çocuklarını da okullarında okutuyor. Söz konusu okulların öğretmen ihtiyacı ise örgüt tarafından karşılanıyor. Hain örgütün Türkiye'den gelen öğretmen kılıklı militanları, derslerine girdikleri Kürt öğrencileri örgüte kazandırmaya çalışıyor. FETÖ'nün aynı zamanda Erbil'de bir üniversitesi bulunuyor. Kurucusunun FETÖ'nün Türkiye'deki akademisyen imamı olduğu belirtilen IŞİD Üniversitesi'nin eğitimci ihtiyacı da yine Türkiye'den karşılanıyor. Örgütün eğitim faaliyetlerinden de büyük paralar kazandığı kaydediliyor. milliyetçi müteahhitlerin Kuzey Irak çıkarması. Kuzey Irak'ta iş adamlarımızın tehdit edilmelerini, gözaltına alınıp tutuklanmalarını, işkence edilmelerini uzun uzun neden yazdın der gibisiniz. Bunu açıklamadan önce gelin bir de milliyetçi müteahhitlerin Kuzey Irak çıkarması başlıklı 14 Şubat 2006 tarihinde Olcay Aydilek tarafından kaleme alınan yazıya bakalım. MHP'ye yakınlığıyla bilinen milliyetçi müteahhitler bir dönem tabu olarak görülen Kürtlerin kontrolündeki Kuzey Irak'a da el attı. MHP'ye yakınlığı ile bilinen taş yapı inşaat ve taahhütün sahibi Emrullah Turanlı'nın Erbil'de 60 milyon dolarlık yol yapım işi aldığı belirlendi. Türkiye'nin bir dönem kırmızı çizgileri arasında gösterilen Kuzey Irak, Türk girişimcilerin yoğun ilgi alanlarından biri oldu. Irak Kürdistan Demokrat Partisi yöneticilerinden Sefin Dizayi'nin MHP'ye üye olan bir Türk müteahhidin Erbil'de 60 milyon dolarlık yol yapım projesini üstlendiğini açıklamasıyla dikkatler bir kez daha Kuzey Irak'a çevrildi. Dizayi'nin adını vermekten kaçındığı MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türk müteahhidin taş yapının sahibi Turanlı olduğu ortaya çıktı. Turanlı'ya projeyi veren ise Sefin Dizayi'nin Kuzey Irak yönetiminde belediye ve altyapıdan sorumlu kardeşi Barzan Dizayi. MHP döneminde 50 milyon dolarlık iş aldı. DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde 50 milyon dolara İznik-Gölcük yol ihalesini alan Turanlı, İstanbul'un değişik semtlerinde üst gelir grubu için konut üretiyor. Turanlı, Ecevit'in başkanlığındaki DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde Bayındırlık Bakanlığı'ndan ihale aldı. Turanlı, Marmara depreminde hasara uğrayan İznik-Gölcük yolunun ihalesini kazandı. Turanlı, 2000 yılında yapılan ihalede işi alt ve üst yapısıyla birlikte 50 milyon dolara aldı. Emrullah Turanlı'yı Kuzey Irak'ta kimler korudu? Türk, hatta Kürt kökenli müteahhitler Kuzey Irak'ta işkence altında inim inim inlerken, haksız yere gözaltına alınırken, tutuklanırken Emrullah Turanlı'ya kimse yan gözle bile bakamıyordu. İşlerini tıkır tıkır yürütürken servetine servet katıyordu. Turanlı yine de Serpil Yılmaz'ın Hapisteki İş Adamı başlıklı yazı dizisinde şunları söylüyordu. İnşaat maliyetleri 3 kat arttı, %40 zarar ettik, işi bitirip dönmeye bakıyorum. Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani'nin sağ kolu olarak bilinen ve dış ilişkiler sorumlusu olan Dizayi kardeşler, Türk tanklarının Kuzey Irak'a geçemeyeceğini öne sürerken, Kürdistan halkı Türk tankları ve panzerlerinin Kerkük'e girmesine seyirci kalmayacaktır demelerinin yanında, Kürdistan'ı büyütmek ve yüceltmek görevimizdir sözlerinin de sahipleri. TSK'nın PKK'ya her operasyon düzenlemesinin ardında ABD'ye TSK'yı şikayet edenlerin başını Barzani'nin sağ kolu bu Dizayiler çekiyordu. Barzani o günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği iş adamlarını bile tutuklattırıyor, işkence yapıyordu. Emrullah Turanlı'yı çok sevmiş olacak ki onu ayrıcalıklı tutuyordu. Taş yapının taş gibi ilişkileri. 27.10.2006 tarihinde Akşam gazetesinde Şakir Süter, taş yapının taş gibi ilişkileri başlıklı yazısında Emrullah'ın ilişkilerini açıklıyordu. Taş yapı isimli kuruluşun sahibi Emrullah Turanlı son dönemin en gözde iş adamlarından biri. Geçenlerde Kadıköy Büyük Kulüpteydi. Masasında eski Bayındırlık Bakanı SHP-CHP'li Mehmet Moğultay ile ünlü bir televizyoncu vardı. Tam o sırada iki masa öteden bir ses duyuldu. Oktay İkinci niye yok? Olması mı gerekiyordu? Tabii, İkinci'nin Kanal Türk'teki programının sponsoru Taş Yapı idi de. Asıl sorulması gereken Moğultay'ın Turanlı ile muhabbeti nedir? O da çok normal.
Neden normal?
Çünkü Taş Yapı'nın Üsküdar Almoti projesini gerçekleştirdiği arsanın sahipleri Mehmet Moğultay ile Cuma Nas idi.
İlişkiler hayli ilgi çekici, kafa karıştırıcı türden ve sanırız bu durumdan en şikayetçi olan da Emrullah Turanlı'dır. Nedenine gelince, bir büyük gazetede Turanlı'ya yüklenen bir manşet, "Kim bu adam yollu?" Turanlı durduk yerde, "Bana niye yükleniyorsun yahu?" diyerek gazetenin patronunu arıyor. Ben ne yaptım da bana vuruyorsunuz?
Çok zıplıyorsun. Enerji işine de haber vermeden girmişsin.
Bir gün sonra yine büyük tirajlı gazetelerimizden birinde Turanlı hakkında bu kez muhteşem girişimci manşeti.
Peki bunun sebebi ne ola ki?
Bu gazete patronunun da bazı projelerinde Emrullah Turanlı ortak.
Gelelim sadede. Büyük kulüpte CHP'liler de yemekte.
Devri iktidarında büyük zenginliğe ulaştığı AKP'liler de iftarda birlikte.
Bir büyük gazete patronunun değişik alandaki rakibi.
Bir başka büyük gazete patronunun da değişik alanlarda ortak iş yaptığı girişimci.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yakın, Kadir Topbaş'ın ortaklarıyla da dost.
Elinizi vicdanınıza koyun. Emrullah Turanlı'nın ne suçu var girişimcilikten başka? Ya da en masum olanı bu becerikli iş adamı değil mi?
Rizeli iş adamından Diyarbakır'a Ahmet isimli AVM.
Selim Biçer 16 Haziran 2011 tarihinde Rizeli iş adamından Diyarbakır'a Ahmet isimli AVM başlıklı yazısında Emrullah Turanlı'nın PKK ağzıyla adlandırdığı Ahmet isimli bir projesine yer veriyordu.
İnşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Taş Yapı'nın Rizeli patronu Emrullah Turanlı, Diyarbakır'da otel ve alışveriş merkezinin de aralarında bulunduğu 100 milyon dolardan fazla yatırıma hazırlanıyor.
Turanlı bir engeleme çıkmazsa Diyarbakır'daki AVM'nin adı Ahmet Shopping Center olacak.
Ahmet Diyarbakır'ın eski ismi.
Turanlı Diyarbakır ne kadar Rizeli ise Rizeli de o kadar Diyarbakırlıdır.
Bütün derdim birbirimizin içerisine girip yaşamak diyor.
Taş Yapı ve Aytek ortaklığı ile kurulan spor ve sağlık merkezi Aytaş, Taş Yapı'nın İstanbul Acıbadem'de inşa ettiği konut projesi Almond Hill içinde yer alan sağlık ve spor merkezi Almond Hill Esporto Health and Fitness Club'u açtı.
6000 metrekareye kurulu merkezde havuz, sauna, squash, çocuk kulübü gibi bölümler yer alıyor.
Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, İstanbul'da 8-10 tane planladıkları spor ve sağlık merkezlerinden Diyarbakır'a da yapacaklarını kaydetti.
Diyarbakır'daki halkı SPA'ya yüzme havuzuna göndereceklerini dile getiren Turanlı, bu bir kamu hizmeti. Oradaki insan gidecek, bu keyfi alacak, burada spora gidecek, kafasını başka işlere çalıştırmayacak, artık bu işlere çalışacak, enerjiyi burada sarf edecek diye konuştu.
Bu tür tesisleri geliştireceklerini ifade eden Turanlı şunları aktardı.
Maslak Manhattan'da bunun daha da gelişmişini yapacağız. 10-12 bin metrekare olacak.
Bağdat Caddesi'nde yaklaşık 270 milyon dolar yatırımla yapacağımız Four Wind projesi içinde de yine 20 bin metrekare spor ve sağlık merkezi olacak.
Bu projede konutların metrekare fiyatları da 8 bin doların üzerinde başlayacak.
İstanbul'da 8-10 tane yapacağız. 7 yılda işin bu kısmına 250 milyon dolar yatırım gerçekleştireceğiz.
Seyrantepe'de 32 bin metrekare büyüklüğünde bu aktiviteyi taşıyacak spor alanları yapacağız.
Hem projeden satın alan kişilere hizmet verecek hem kamuya açık olacak.
Turanlı sektörde toplam 700-800 milyon dolar yatırım olacağını, bunun ciddi bir pazar olduğunu ve istihdam sağlayacağını, kendilerinin bu tür yatırımlarında toplamda 1000'e yakın insanın çalışacağını söyledi.
600 milyon doların üzerinde arazi satın aldıklarını, bu arazilere oteller yapacaklarını belirten Turanlı, restoran için 360 ile anlaşma yaptıklarını, İstanbul'daki projelerde zinciri birlikte geliştireceklerini kaydetti.
2 haftada 2 jet ihale.
Emrullah'ın ilişkilerinin meyvesini 30 Eylül 2006 tarihli Sabah gazetesinden Ercan Sarıkaya'nın haberinde görüyorduk.
Bir günde kurulan iki şirketin bir hafta içerisinde yeterlilik alması ve ikinci haftada da 51 milyon liralık iki ihale alması ortalığı karıştırdı.
Emrullah Turanlı bir günde iki şirket kurdu. Bir hafta içinde yeterlilik, ikinci haftada ise 51 milyon YTL'lik iki dev ihale aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Temmuz'da Kadıköy Salı Pazarı ve Bahçeli Evler'deki Çoban Çeşme Fidan Borsası ile ilgili ihale açacağını ilan etti.
Büyüyen inşaat şirketi Taş Yapı'nın sahibi Emrullah Turanlı, 15 Ağustos'ta ihaleye çıkarılan yerlerin isimlerini taşıyan iki şirket kurdu. Şirketler 22 Ağustos'ta yeterlilik oluru aldı. 29 Ağustos'ta iki proje Taş Yapı'ya verildi. Emrullah Turanlı'nın kurduğu bu iki yeni şirket, Kadıköy Salı Pazarı'nın yerine 31 milyon YTL'ye modern çarşı ve pazar, Çoban Çeşme'ye ise 20 milyon YTL'ye fidan borsası kuracak. İki haftalık şirketlere jet hızıyla iki ihale. Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı ve Bahçeli Evler'deki fidan borsası için ihale açtı. Taş Yapı İnşaat jet hızıyla iki şirket kurdu ve sadece 14 günlük iki şirkette yeterlilik oluru alarak ihaleleri üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy'de kurulan Salı Pazarı'nın yerine Kadıköy Kuşdili Çayırı Otopark, açık kapalı pazar yeri yapısı ve kültür sanat eğlence yapısı ve park düzenlemesi projesi ile Bahçeli Evler ve Küçükçekmece sınırlarında kalan Çoban Çeşme Fidan Borsası'nın hayata geçirilmesi için 25 Temmuz'da iki ayrı ihale açacağını duyurdu. Bunun üzerine Taş Yapı İnşaat Şirketi'nin sahibi Emrullah Turanlı, 15 Ağustos'ta Salı Pazarı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Çoban Çeşme İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adlı iki ayrı şirket kurdu. Taş Yapı İnşaat Şirketi ile aynı adresteki iki şirkete 7 gün sonra, yani 22 Ağustos günü Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü'nden yeterlilik oluru verildi. Şirketler 29 Ağustos günü Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki encümen salonunda gerçekleştirilen ihalelere girdi. Pazarlık usulü gerçekleştirilen ihalelerden ilki Salı Pazarı projesi için yapıldı. İhaleye Turanlı'nın 14 günlük şirketi Salı Pazarı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yorum İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Ermet İnşaat Ortak Girişimi Somalçı Madencilik Sanayi AŞ katıldı. Ancak sadece Turanlı'nın şirketi yeterli görüldü. Böylelikle Turanlı yap işlet devret modeliyle gerçekleşecek projenin ihalesini pazarlık usulüyle ilk 10 yıl için %3, sonraki 20 yıl için ise %17 kar payı vererek 30 yıllığını aldı. Projenin tahmini bedeli ise 31 milyon YTL. Aynı gün yine Saraçhane'deki encümen salonunda düzenlenen ikinci ihale Türkiye'nin ilk fidan borsası için yapıldı. İhaleye Turanlı aynı yerin adını taşıyan Çoban Çeşme İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketiyle girdi. İhaleye katılmak isteyen Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ yeterli bulunmadı. 14 günlük Çoban Çeşme AŞ ihaleyi ilk 3 yıl için %2, sonraki 7 yıl için ise %7 kar payı ödeme şartıyla aldı. 10 yıllık sözleşmeyi 10 yıl uzatma hakkı da yine Turanlı'nın şirketine verildi. Projenin yatırım bedeli ise 20 milyon YTL. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.